Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve selamu ala Resulina Muhammed. Kıymetli kardeşlerim, bir Hadis Pınarı programında tekrar sizlerle birlikteyiz. Sabır konusuna kaldığımız yerden bu haftada inşallah devam edeceğiz. Ve ilk hadisimizle programımıza başlayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı, dostu ve dostunun oğlu olan Ebu Zeyd, Usame İbni Zeyd İbni Halise radıyallahu anhuma'dan nakledildiğine göre o şöyle dedi. Kızı Zeynep Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, oğlum ölmek üzeredir, lütfen bize kadar geliniz diye haber gönderdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, alan da veren de Allah'tır. Onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin ve ecrini Allah'tan beklesin buyurarak kızına selam gönderdi. Bunun üzerine kızı Nebi aleyhissalatü vesselama ne olur mutlaka gelsin diye tekrar haber yolladı. Bu defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanında Sa'd ibn-i Vade, Muaz ibn-i Cebel, Ubey ibn-i Kab, Zeyd ibn-i Sabit ve başka bazı sahabiler olduğu halde kalkıp kızına gitti. Çocuğu Hazreti Peygamber'e verdiler. Kucağına aldı. Yavrucak pek zor nefes almaktaydı. Resulullah'ın gözlerinden yaşlar boşandı. Durumu gören Sa'd İbni Ubade, ey Allah'ın Resulü, bu ne haldir dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem de, bu Allah'ın kullarının kalbine koymuş olduğu merhamet duygusudur buyurdu. Hadisin başka bir rivayetinde Hazreti Peygamber, bu dilediği kullarının kalbine Allah'ın koyduğu bir rahmettir. Zaten Allah ancak merhametli kullarına rahmet eder buyurmuştur. Bu hadisi Buhari cenayiz, Müslüm cenayiz, Buhari ayrıca iman bahsinde rivayet etmişlerdir. Evet, Peygamber aleyhissalatü vesselamın kızı Zeynep, çocuğu rahatsızlanıyor. Yani her an ölümüne burun buruna gelmiş durumda. Babası Peygamber aleyhissalatü vesselama haber gönderiyor. Diyor ki gelsin mutlaka. Tabi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ilk davete icabet etmiyor. Tabi icabet etmesinin sebebini ne hadisi bize rivayet eden raviler anlatıyorlar ne de biz hadise baktığımızda net bir sonuç çıkartamıyoruz. Ama şunu biliyoruz ki muhakkak ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu davete icabet etmiyorsa o an haklı bir sebebi vardır diye düşünüyoruz. Fakat daha sonra tekrar Allah Resulü bunun üzerine durumu biraz anlıyor. Yani kızının sıkıntıda olduğunu ve torunu diyeyim başka bir ifadesi, torununun ölümle burun buruna gelmek üzere olduğunu. Ama Allah Resulü şunu söylüyor. Alan da veren de Allah'tır. Yani diyordu ki bir bela ve musibet bize uğradığında Allah-u Teala ne dememizi istiyordu? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Yani biz Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. Allah-u Teala bunu hatırlatıyor insana. Peygamber aleyhissalatü vesselam da kızına bunu ifade ediyor. Diyor ki Allah Resulü devamında, onun katında her şeyin belli bir vakti vardır. Sabretsin ve ecrini Allah'tan beklesin. Yani Allah'ın dışında yaratılmış olanların hepsinin bir süresi vardır. Yani her yaratılmışın bir eceli vardır başka bir ifadeyle. Bunu hatırlatıyor Allah Resulü ve sabretsin diyor. Ve eğer bunun sabrının neticesinde güzel bir sabır ortaya koyuyorsa bu neticenin karşılığı olarak da Allah muhakkak onun ecrini ona verecektir buyuruyor. Fakat kızı ikinci kez haber gönderiyor. Ne olur muhakkak gelsin diyor. Allah Resulü de yanında sahabeleriyle birlikte kızının yanına, kızı Zeynep'in yanına geliyor. Ve torununu kucağına alıyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yavrucuk, yavrucak ölümle ne diyeyim baş başa bir durumda. Çünkü hadis bize bunu açıkça söylüyor. Yani pek zor nefes almaktaydı diyor. Hadisi rivayet eden kişi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o yavrunun can çekişmesini görünce doğal olarak Allah'ın Resulü o, rahmet peygamberi. Bu bir. İkincisi, kucağına aldığı bir çocuk. Üçüncüsü, torunu. Ve gözlerinden yaş dökülmeye başlıyor. Sa'd İbni Ubade radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu halini görünce soruyor. Ey Allah'ın Resulü, bu ne haldir? Tabi Sa'd İbni Ubadi'nin bu soruyu sormasının amacı aslında şu. Çünkü İslam ölünün arkasından ağlamayı reddediyor. Ama nasıl bir ağlamayı? Çünkü bununla ilgili bir hadis var. Zaten bu olaya vakıf olduğu için Sa'd Ubade o yüzden böyle bir soru soruyor. Ölüyü ağlamayı yasakladığın halde bu gözyaşları nedir ya Resulallah diye sorması, onun her türlü üzüntü ve gözyaşını yasak edilen yaka parça yırtarak ve bağırarak, çağırarak ağlamak hükmünde sanmasından. Çünkü İslam böyle bir ağlamayı men ediyor. Yani bir ölünün karşısında bağırarak, çağırarak, üstünü başını yırtarak ağlamayı, çığlık atmayı İslam men ediyor. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yapmış olduğu gibi acısını içine gömerek sadece gözyaşlarının damlaması noktasında, bu çünkü fıtri bir şeydir de, Allah Resulü zaten bunu kendisi de beyan ediyor. Yani diyor, bu Allah'ın kullarının kalbine konmuş olduğu merhamet duygusudur. Yani ağlamak bir merhamet göstergesidir. Aslında ağlamak Allah'ın kuluna bir rahmetidir. Ağlamayan kalp taşlaşmış kalp demektir. Duygusuz, hissiz, hissiyatı olmayan kalp demektir. Yani ağlamak hakikaten güzeldir yeri ve zamanı geldiğinde. Allah için ağlamak ne kadar güzel bir şeydir. Allah'ın rızası için ağlamak ne kadar güzel bir şeydir. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam da Allah'ın İnsanın kalbine koymuş olduğu bu merhamet duygusunun bir göstergesi olarak gözlerinden yaşlar boşalıyor. Ve konumuz sabır olduğu için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, biz Allah'tan geldik, yine ona döneceğiz. Kızım sabret, eğer sabredersen Allah bunun karşılığını sana fazlasıyla ne yapacaktır? Verecektir buyuruyor. Diğer bir hadisimize geçelim. Süheyb-i Rumi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden önceki ümmetler içinde bir padişah, bir de onun sihirbazı vardı. Bu sihirbaz yaşlanınca padişaha, ben yaşlandım, bana genç birini göndersen de ona sihirbazlığı öğretsem dedi. Padişah da ona bir genç gönderdi. Gencin yolu üzerinde bir rahip bulunmaktaydı. Genç ona uğradı, yanında oturdu ve konuşmalarını dinledi. Beğendi. Sihirbazı her gittiğinde rahibe uğrar ve yanında bir süre kalırdı. Sihirbaz ona niçin geldin diye kızar ve döverdi. Delikanlı bu durumu rahibe şikayet etti. O da şöyle dedi. Sihirbazdan korktuğunda evdekiler alıkoydular de. Ailenden çekindiğinde de sihirbaz alıkoydu de. Genç durumu böylece idare edip giderken bir gün yolda insanların gelip geçmesine engel olan büyük bir ve yırtıcı bir hayvana rastladı ve kendi kendine sihirbazın mı yoksa rahibin mi daha üstün olduğunu işte şimdi öğreneceğim diyerek bir taş aldı ve ey Allah'ım rahibin yaptıklarını sihirbazın yaptıklarından daha çok seviyorsan şu hayvanı öldür ki insanlar yollarına devam etsinler dedi ve taşı hayvana doğru fırlatıp onu öldürdü. Halk da geçip gitti. Daha sonra delikanlı rahibe gelip olayı anlattı. Rahip ona, Delikanlı, şimdi artık sen benden daha üstünsün. Zira sen bu gördüğün mertebeye erişmişsin. Öyle sanıyorum ki sen yakında bir belaya uğrayacaksın. Böyle bir şey olursa sakın benim bulunduğum yeri kimseye gösterme dedi. Delikanlı körleri, alaca hastalığına tutulmuş olanları kurtarır ve diğer hastalıkları da tedavi ederdi. Padişahın o sıralarda kör olmuş bir yakını bunu duydu. Değerli hediyelerle birlikte delikanlıya gitti ve eğer beni tedavi edersen bütün bunlar senin olacak dedi. Delikanlı, ben kendiliğimden kimseye şifa veremem. Şifayı ancak Allah Teala verir. Eğer sen Yüce Allah'a inanırsan ben ona dua ederim, o da dilerse sana şifa verir dedi. Adam iman etti. Allah Teala da ona şifa verdi. Adam eskiden olduğu gibi padişahın yanına gelip meclisteki yerini aldı. Padişah, senin gözünü kim iyi etti diye sordu. O da Rabbim dedi. Bu defa padişah, senin benden başka Rabbin mi var diye gülledi. Adam, benim de senin de Rabbin Allah Teala'dır dedi. Bunun üzerine sinirlenen padişah adamı tutuklattı ve gencin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Sonuçta adam gencin yerini söyledi. Delikanlı getirildi padişah ona. Delikanlı, demek senin sihirbazlığın körleri ve alacaları iyi edecek dereceye ulaşmış. Duydum ki sen epeyce işler yapıyormuşsun. Öyle mi diye sordum. Delikanlı, hayır, ben kimseye şifa veremem. Şifa veren Allah Teala'dır dedi. Padişah delikanlıyı tutuklattı ve rahibin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Neticede rahip getirildi ve kendisine dininden dön denildi. Rahip bu teklife yanaşmadı. Bunun üzerine padişah bir testere getirdi, başını tam ortasından rahibi ikiye biçtirdi. Rahibin parçalarının her biri bir yana düştü. Sonra padişahın adamı getirildi, ona da dininden dön denildi. Ancak o da kabul etmedi. Padişah onu da parçalarının her birini bir tarafa düşünceye kadar testereyle başının ortasından ikiye biçtirdi. Daha sonra delikanlı getirildi ve dininden dön, yoksa öleceksin diye tehdit edildi. Fakat delikanlı direndi. Padişah delikanlıyı adamlarından bir gruba teslim etti ve onlara şu talimatı verdi. Bunu şu dağın tepesine çıkarın, dininden dönerse ne âlâ, değilse aşağı yuvarlayın gitsin. Delikanlıyı götürdüler, dağın tepesine çıkardılar. Delikanlı, Allah'ım ben bunların elinden nasıl dilersen beni bunların elinden nasıl dilersen öylece kurtar diye dua etti. Bunun üzerine dağ sarsıldı ve onlar aşağı yuvarlandılar. Delikanlı sapasağlam yürüyerek padişahın yanına döndü. Padişah ona, yanındakiler ne oldu dedi delikanlı da. Allah beni onların elinden kurtardı dedi. Bunun üzerine padişah delikanlıyı adamlarından bir başka gruba teslim etti ve bunu Kurkur denilen bir gemiye bindirip denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne âlâ, değilse denize atın gitsin dedi. Delikanlıyı alıp götürdüler. O, Allah'ım beni bunların elinden dilediğin şekilde kurtar diye dua etti. Gemi içindekilerle beraber alabora oldu, hepsi boğuldu. Delikanlı sağ salim padişahın yanına döndü. Padişah onu görünce, yanındakiler ne oldu diye sordu. Delikanlı da Allah beni onların elinden kurtardı dedi ve ilave etti. Benim sana söyleyeceklerim yapmadıkça beni öldüremezsin. Padişah neymiş onlar dedi delikanlı. Halkı geniş bir meydanda topla, beni de bir hurma kütüğüne bağla. Oktanlığından bir ok al, yayın tam ortasına koy, sonra da delikanlının Rabbinin adıyla de ve at. İşte ancak bunu yaparsan beni öldürebilirsin dedi. Padişah halkı geniş bir meydanda topladı. Delikanlıyı hurma kütüğüne bağladı. Sonra delikanlının sadağından bir ok aldı, yayına yerleştirdi. Delikanlının Rabbi olan Allah'ın adıyla deyip oku fırlattı. Ok delikanlının şakağına isabet etti. Delikanlı elini şakağına koydu ve oracıkta öldü. Bunun üzerine halk, biz delikanlının Rabbine iman ettik dediler. Daha sonra durumu padişaha ileterek, gördün mü çekindiğin şey nihayet başına geldi. Halk iman etti dediler. Bunun üzerine padişah sokak başlarına büyük hendekler kazılmasını emretti. Hendekler ateşle doldurulmuştu. Padişah, bu yeni dinden dönmeyen herkesi zorla ateşe atın yahut onları ateşe girmeye zorlayın dedi. Emri yerine getirdiler. En sonunda Kucağında çocuğu ile bir kadın geldi. Bir ara ateşe girmemek ister gibi yaptı. Sen denedin. Çocuk, anneciğim sık dişini, sabret. Çünkü sen hak din üzeresin. Demek suretiyle annesini cesaretlendirdi. Bu hadisi Müslüm Kitab-ı Züh bahsinde rivayet etmişlerdir. Evet kıymetli kardeşlerim, gördüğünüz gibi uzun bir hadis okudum. Hadisi kısaca yorumlayalım. Şimdi bir delikanlı, geçmiş ümmetlerden bir tanesi. Bir kısaca anlatacağım. Bir rahiple tartışıyor. Tabi buradaki rahip anladığımız kadarıyla olaylardan Müslüman bir rahip. Padişah ise Müslüman olmayan bir zat. Çünkü rahibi de genç, o bütün işkenceler neticesinde konuşmak zorunda kalınca, rahip de padişahın huzuruna getirildiğinde rahibe dininden dönmesini emrediyor padişah. O ise bunu yapmıyor. Yani şu çıkıyor buradan. Buradaki rahip fıtratı bozulmamış, İslami kimliği olan bir insan. Şimdi, çünkü geçmiş ümmetlerin insanları da biliyorsunuz ehli kitaptılar. Yani onların içerisinden tahrif edilen kitaba uyanlar da vardı ama kitabın aslını bilip de ona göre hareket eden ve yaşayan insanlar da vardı. İşte rahip de bunlardan bir tanesi. Yani padişah rahibe dininden dön diyor ama o dönmüyor. Ne yapıyor? Padişah rahibi testereyi alıyor eline ve ikiye böldürtüyor. Yani bir parçası bir tarafa, diğer bir parçası da öbür tarafa. Buradan şunu, bu olayın aslında şununla da benzerliği var. Biliyorsunuz Kur'an'da Firavun'un olayı anlatılıyor. Şimdi Firavun ne yapıyor? İlahlık taslıyor ve bütün halkını kendine itaat etmeye, kulluk etmeye zorluyor. Firavun'un olduğu dönemde de neyi meşhur? Sihirbazlık meşhur. Yani insanlar sihirbazlık noktasında öyle bir doruk noktaya çıkmışlar ki yapmış oldukları bir takım sihirbazlıklarla insanları ne yapıyorlar? Gözlerini boyuyorlar, kandırıyorlar ve kendilerine itaat ettiriyorlar veya kulluk ettiriyorlar. İşte böyle bir ortamda Musa aleyhisselamla Firavun'un sihirbazları arasında tabiri caizse bir mücadele başlıyor. Yani Firavun bütün sihirbazlarını topluyor. Musa aleyhisselam da onların karşısında. Aynı olay. Sihirbazlar bütün özelliklerini, sihirbazlıklarını ortaya koyuyor. O kadar müthiş koyuyor ki bu sihirbazlıklarını ortaya. Bir ara Musa aleyhisselam bile korkuya kapılıyor. Ama Allah-u Teala diyor ki sıra Musa aleyhisselama geldiğinde, ey Musa elindeki asanı at diyor. Ve Musa aleyhisselam asasını atıyor. Bir yılan oluyor ve bütün onların yapmış olduğu o sihirbazlıkları yutuyor. Tabi bunu gören halk burada olduğu gibi o buradaki delikanlı padişah delikanlının sadağından bir ok alıp da yayına taktığında ve delikanlının Rabbi olan Allah'ın adıyla deyip de fırlattığında delikanlı ne yapıyor? Oracıkta ölüyor. İnsanlar bunu görünce şunu anlıyorlar. He, gerçekten ki delikanlının bir Rabbi var. O Rab dilemedikçe hiçbir şey olmuyor. Yani her şey onun iznine bağlı. Çünkü delikanlı da bunu ifade ediyor. Beni öldürebileceksen diyor, sadece şunu yapman yeterlidir. Oku yayına tak ve delikanlının Rabbinin adıyla dersen beni öldürebilirsin diyor. Yani öldürmek de diriltmek de kimin? Allah'ın. Yani Allah'a ait. İşte bunun üzerine delikanlının Rabbinin adıyla dediğinde delikanlı ölüyor ve halk şunu görüyor. Delikanlının Rabbini görüyor. Rabbini tanıyor. Yani Allah'ı tanıyor. Ve iman ediyorlar hepsi. Padişah ne yapıyor? Bir hendek kazdırıyor ve iman etmelerinden dolayı tekrar eski dinlerine dönmeyenlerin hepsini bu hendekler içindeki ateşe attırıyor. Firavun da aynı şeyi yapıyor. Musa aleyhisselam elindeki asayı attığında o sihirbazlığını yapmış oldukları o sihirbazlıkların tamamını asa yutuyor. Bunu gören halk da biz de Musa'nın Rabbine iman ettik diyorlar. Firavun ne diyor? Ben size müsaade etmeden mi iman ettiniz? Eğer tekrar dininize geri dönmezseniz hepinizi elleriniz ve ayaklarınız çaprazlama keseceğim diyor. Fakat bu dahi onları imanlarından ne yapıyor? Geri döndürmüyor. Buradakiler de aynı şey söz konusu. Yani hendekler kazılıyor, çukura atılacaklar. Yani ateş çukuruna atılacaklar. Ama onlar bu olayı gördükten sonra öyle bir teslim oluyorlar ki Rablerine her şeyle. Yani onlar için artık ateşmiş veya başka türlü azapmış, işkenceymiş, Allah'ın rızasının önüne geçmiyor. Her şey Allah'ın rızası için. Yani tekrar eski şirk dinlerine dönmüyorlar. Biz iman ettik, isterseniz bize ateş çukuruna atın, isterseniz aklınıza gelen her türlü işkenceyi bizler yapın. Ama biz Allah'a iman ettik, bu imanımızdan da hiçbir şekilde geri dönmeyeceğiz. İşte bu sabrın en güzel örneğidir. Yani ölümle baş başasınız. Bir çıkış yolunuz yok. Ki dinde şöyle bir olay da söz konusu. İnsanoğlunun ölümle baş başa kaldığında azimet veya ruhsat gibi iki tercihi var. Yani azimeti de kullanıp ölümü tercih edebilir insan. Din ona ruhsat da tanımıştır. Yani ruhsatı da kullanabilir. Mesela bunun örneği var. Yalancı peygamber Müseylemetül Kezzab iki tane sahabiyi yakalıyor. Birine diyor ki peygambere Muhammed'e küfret aleyhissalatü vesselam. O sahabe de ne yapıyor? Korkusundan dolayı, ölümden dolayı, ölüm korkusundan dolayı bunu yapıyor. Diğer sahabi ise bunu yapmıyor. Yani biri azimeti seçiyor, biri ruhsatı. Ruhsatı seçen serbest bırakılıyor. Azimeti seçen yani peygambere küfretmeyen ise o yalancı peygamber tarafından öldürülüyor. Ve ruhsatı tercih eden bu olaydan sonra koşarak peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına gidiyor. Ve olayı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a anlatıyor. Ya Resulallah böyle böyle böyle oldu diyor. Allah Resulü de ona bir şey soruyor. Diyor ki bunu yaptığında yani bana küfrettiğinde kalbin nasıldı diye soruyor. O da şöyle cevap veriyor. Allah'a yemin ederim ki Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Bakın İslam böyle bir noktada dahi ne yapıyor? Eğer ölüm varsa ki dinde buna ikrah deniyor. İkrahın da şartı var. Yani ikrah eden kişi, yani sizi zorlayan kişi bunu yapacak güce de sahip olması lazım. Biraz fıkhi konuya giriyoruz ama çünkü önemli bir konu. Yani biri sizi ölümle tehdit ediyor, zorluyorsa o kişinin bunu yapacak güce sahip olması lazım. Eğer bu güce sahip değilse siz ruhsatı tercih edemezsiniz. Ama anlattığım olayda ise yani ölümle tehdit eden kişinin yani ikrah eden kişinin bu ikrahı yapma gücü var. Zaten yapıyor da sahabenin birini şehit ediyor. Diğerini ise peygambere küfretmesini istiyor. Bunu yaptığından dolayı serbest bırakıyor. Şimdi dönelim hadisimize. İşte burada da delikanlının ölümünden sonra insanlar Allah'a teslim oluyorlar. Şunu anlıyorlar yani bir yaratıcı var ve o yaratıcı dilemezse bizler hiçbir şeyi dileyemeyiz. Yani her şey Allah Teala'nın dilemesiyledir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da Rabbimiz öyle diyor. Bütün insanlar bir araya gelseler, sizin için bir hayır dileseler, Allah'ın dilediğinden fazlasını yapamazlar. Yine bütün insanlar bir araya gelseler, sizin için bir şer dileseler, yani bir kötülük dileseler, yine Allah'ın dilediğinden fazlasını yapamazlar. Yani her şey Allah'ın dilemesiyle alakalıdır. İşte iman da burada ortaya çıkıyor. Yani bu insanlar bu olayları bizzat gözleriyle gördüklerinde her şeyin Allah'ın elinde olduğunu, kulli iradenin Allah'a ait olduğunu ve Allah'a iman etmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlıyorlar. Ve öyle bir iman ediyorlar ki, bir de enteresan olan şu, yani bu insanlar, biz tabi hadise baktığımızda şeyi görmüyoruz, yani bir geçmişleri var mı bu anlamda? Yani kendilerine herhangi bir din sunulmuş mu, tevhidi bir din? Bunu da bilmiyoruz ama bir şey var, bir olay yaşıyorlar, hadiste anladığımız ve kadarıyla ve o olayın neticesinde, ama o öldürülen çocuk Allah'ın varlığıyla ilgili bir takım emareleri zaten gösteriyor kendi yaşantısında bu insanlara. İşte dağa çıkıyor, dağda öldürülme emri veriliyor ama tek o sağlam olarak geri dönüyor. Denizin ortasında gemi batıyor, Allah'ın izniyle tekrar o sağ olarak geri dönüyor. Ha, insanlar bütün bu olayları birleştiriyorlar parçaları ve en son noktaya getiriyorlar. O noktada şu, çocuğun söylediği, beni bir şartla öldürebilirsin, delikanlının Rabbinin adıyla dersen, yani benim Rabbim müsaade ederse beni öldürebilirsin. Ve hakikaten de öyle olunca o insanlar da iman ediyorlar. İmanlarının neticesinde de o kazılan hendeklere, ateş çukurlarına atılacaklarını göze almalarına rağmen imanlarından geri dönmüyorlar. Şimdi okumuş olduğum hadisimizin bir bölümünü de ilgili olarak Buruç suresinden ayetler okuyacağım. Buruç suresinin 4 ve 11. ayet-i kerimeleri. Bu hadisimizde okumuş olduğum dediğim gibi bir bölümü bize şeyini veriyor, açıklamasını veriyor veya o bölümden bir sahneyi canlandırıyor bize. Allah-u Teala şöyle diyor Buruç suresi 4 ve 11. ayet-i kerimelerde. Hazırladıkları hendekleri tutuşturulmuş ateşle doldurarak onun çevresinde oturup inanmış kimselere dinlerinden dönmeleri için yaptıkları işkenceleri seyredenlerin canı çıksın. Bu inkarcıların inananlara kızmaları onların sadece göklerin ve yerin hükümranlığına sahip güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a inanmış olmalarındandır. Allah her şeye şahittir. Ama inanmış erkek ve kadınlara işkence ederek onları dinlerinden çevirmeye uğraşanlar eğer tövbe etmezlerse onlara cehennem azabı vardır. Yakıcı azap da onlaradır. İnanıp yararlı işler işleyenlere onlara içlerinden ırmaklar akan cennetler vardır. Bu büyük bir kurtuluştur. Evet. Rabbimiz ayeti kerimede okumuş olduğum hadisten bir sahneyi bize anlatıyor bu ayetler. Yani Rabbimiz bu olayı bize haber veriyor. Böyle bir olay olmuş ve Rabbimiz de haber veriyor. Enteresan olan şu, bu inkarcıların inananlara kızmaları diyor. Yani bunun bir sebebi var. Kızmalarının sebebi ne? Yani kafirlerin ve zalimlerin, müşriklerin veya İslam düşmanlarının Müslümanlara kızmalarının bir sebebi. Rabbimiz ne kadar güzel açıklıyor bunu. O sebep de şu. Onların yani Müslümanların veya müminlerin sadece göklerin ve yerin hükümranlığına sahip güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a iman etmiş olmalarıdır. Yani kafirlerin ve zalimlerin, müşriklerin, İslam düşmanlarının bizlere kızmalarının sebebini Rabbim çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Yani bizim Allah'a iman etmemiz, Allah'ı gökte ve yerde de ilah kabul etmemiz. O inkarcılar Allah'ı gökte ilah kabul ediyorlar. Ama yeryüzüne geldiklerinde oradaki otoriteyi Allah'tan alıp kendilerine veriyorlar. Bununla da yetinmiyorlar. insanları da kendi otoritelerine itaat etmeye zorluyorlar. Ama biz iman ettik. Neye? Rabbimize. Rabbimiz ne diyor? Allahu Rabbus semavati vel ard. Allah semanın da Rabbidir, arzın da, yeryüzünün de Rabbidir. Başka bir ayette gene Rabbimiz diyor ki o gökte de ilahtır, kendisi için yerde de ilahtır. Biz Allah'ı, yaratıcımızı gökte de yerde de ilah kabul ediyoruz. Yani gökyüzünde de hükmeden o, yeryüzünde de hükmeden o. İşte kafirlerin bize kızgınlıkları, kin beslemeleri ve sırf Rabbimize iman etmiş olmamızdan kaynaklanan yaptıkları zulümleri. Rabbimiz ne kadar güzel açıklıyor. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin, bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyor ve sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu Hadis Pınarı'nı dinlediniz.